Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos.
Radyo Agos'tan günaydın. Parlıyız. Ben Yetver Tanzikyan. Yeni bir Radyo Agos'ta karşınızdayız. Bugün 6 Nisan Cumartesi. Artık bayram tatiline girmiş bulunuyor Türkiye. 9 günlük bir bayram tatili var. Biz de haftaya Radyo Agos'ta yokuz. Onu da söyleyelim aklımızdayken. Bir hafta biz de ara vereceğiz haftaya. Agos'ta bu hafta, yani önümüzdeki perşembe günü yayınlanmayacak. Bir haftalık bir arayı biz de veriyoruz. Hangi şarkıyla başladık? Mane ve Silvia. Yeni keşfettik bu ikiliyi ve çok da sevdik. Ermenistanlı bir ikili. Gitarla şarkılar söylüyorlar. YouTube'da da bulabilirsiniz kendilerini. Mane and Silvia yazarsanız. Bilhassa Sevangül'ün kenarında çektikleri klipler var. Bu Gakavik, az evvel çaldığımız, girişte çaldığımız şarkının ismi. Sevimli ve rengarenk desenlere sahip. Keklik diyor şarkıda. Hoş bir şarkı, neşeli bir şarkı. Bu cumartesine uygun diye düşündük. Evet, bu hafta ne var Radyo Agos akışında? Pakrades Dükkanı'nda bu hafta iki bölüme uzanan bir sohbet yapacağız. Çünkü konularımız bol. Son bölümde de her ayın ilk cumartesi yaptığımız, Paresa kolektifiyle yaptığımız Ermenice Edebiyat köşemiz var. Bu hafta Talin Sucuyan konuğumuz olacak. Mark Dişanyan'la yaptıkları çalışmaları, çok önemli bir isim biliyorsunuz belki, Mark Dişanyan. Onunla yaptıkları seminerlerden notlar aktaracak. Ayrıca da Venedik'te bir sergiye gitti. Orada Ermenistan, Marco Polo sergisine gitti. Orada Ermenistan bölümü de varmış. Oradan da izlenimler aktaracak. Son bölümde bu Talin Sucuyan konuğumuz olacak. Evet, akışımız genel olarak böyle. Günaydın Paket abi, Parlış.
Günaydın, Parlış Yatmak, günaydın.
Paket abi, şöyle düşündüm. Seçimleri de konuşacağız, seçimleri de konuşacak çok şey var ama onu 9.30 sonrasına bırakalım istiyorsan.
Olur.
Şimdi ilk bölümde birkaç şey var çünkü konuşacağımız. Bunlardan bir tanesi Agos 28 yaşında. 5 Nisan dün itibariyle. Artık 28 yaşında olduk. Sosyal medyadan da paylaştık. 28 yaşındayız dedik. Sağ olsunlar, pek çok okurumuzdan da dostumuzdan da doğum günümüzü kutlayan mesajlar geldi. 28. yıla özgü bir de abone kampanyamız var. Ona birazdan geçeceğiz ama önce bir şu 28 yılımızı bir konuşalım diyorum. Ben kuruluşta bulunan, daha sonra birçok başka işte bulundum ama kuruluşta en azından vardım 96 yılında kuruluşumuzda. Dolayısıyla o kendimi şanslı hissediyorum o açıdan. Sarkis Seropyan'ı tanıdım, Yervant Kobelyan'ı tanıdım, Diran Bakar'ı tanıdım. Bunlar kaybettiğimiz isimler. Hrant Dink'le tabii ki bir arada olduk. Hrant Dink'i bizden aldılar. O ayrı bir dosya konusu diye konuşabiliriz ama sonuçta o da artık aramızda yok ama kuruluştaki o kişilerle bir arada bulma şansım oldu. Bunun dışında hepsini anmak isterim her seferinde. Haluk Özer, onların ne mutlu ki bize beraberler. Haluk Özer, Haluk Yumşeşetyan, yani hayattalar ve onlarla görüşüyoruz, sohbet ediyoruz, yan yanayız. Haluk Yumşeşetyan, Luis Bakar, Anna Turay. Bunlar kurucu kadro idi. İşte biz de yardıma gidiyorduk. Ümit Kıvanç, Kemal Gökhan Gürses, ben, Cengiz Turan, Ender Özkahraman. Daha sayısız diyebileceğim, abartmayayım ama epeyce bir insan işten çıkar uğrardı. Nuran Ağan'ı hatırlamamız lazım. O da ilk yıllarda çok emek verdi gerçekten Agos'a. Sevan Ataoğlu vardı ilk yıllarda. Karin Karakaş'ı mutlaka anmam lazım. Çok uzun süre, yani kuruluştan sonra küçük aralıklarla da olsa uzun süre Agos'ta oldu. Şimdi biz varız. Yani gazetede zaten imzalarımızı görüyorsunuz. Ama kuruluş aşamasından isimleri saymak isterim. Hrant Dink'ten sonra tabii Etyen Mahçupyan gelen yan yönetmeni oldu. Robert Koptaş gelen yan yönetmeni oldu. Bunları her seferinde ben anıyorum, hatırlıyorum, selam gönderiyorum. Çünkü burası 28 yaşına geldiysek herkesin emeği var burada. Sizin tabii ki emekleriniz var ama bunlar bu 28 yıllık yolculukta bize eşlik edenler. Bilmiyorum, böyle günlerde de bazen irticaren konuşmak zor oluyor. Ben sözü sana bırakayım, sonra toparlayıp tekrar alırım Fakret abi.
Şimdi 28 yıllık bir süreçten bahsediyorsak, öncelikle 28 yıl boyunca bu saydığım isimlerle ne yazık ki yürüyemedik. Şu anda o insanları artık Agos'un hemen yanı başında ne yazık ki görmüyoruz. Harut Gün Özer'i, Harut Gün Şeşetyan'ı, Anna Turay'ı saydım. Bunları hemen yanı başımızda görmüyoruz. Ve es geçtiğimiz çok önemli bir isim var. O dönemin Patrikhane'deki önemli bir başepiskoposu Mesrop Mutafyan. Kuruluş sürecinde Mesrop Mutafyan çok önemli bir rol oynadı. Çünkü Agos fikriyatına inanan bir isim olarak Ermeni toplumunun yönetici kastı içinde tekleşti bir anlamda. Bütün bir sistem daha muhafazakar bir duruşla Türkçe bir gazete fikrine karşı çıkıyorken o son derece devrimci bir tutum alışla bunu çok destekledi. Ve Hrant doğru gazetenin kuruluş sürecinde ilk sayıları yayına hazırlanırken bir kadroyla çalıştı ama onun öncesinde çok daha geniş bir kadroyla da sürekli görüş alışverişinde bulundu ve onlar da bu fikriyatı pişirdi bir anlamda. O perspektiften bakarsak Aras Yayın Evi'nin kurucularının da önemli bir katkısı var. O bağlamda naçizane ben de o sürecin içerisindeyim. Çünkü Hrant bu fikriyatı önce belli bir kesime kabul ettirme gibi ihtiyaç duydu. Buna ihtiyaç duydu ve insanlarla çok görüş alışverişinde bulundu. Çok toplantılar yaptık birlikte. Böyle bir şey nasıl karşılanacağı. O zaman fikriyatını iki husus üzerine temellendirmişti. Bir, Türkiye kamuoyu Ermeni toplumunun sesini duymalı. İki, Ermeni toplumu içerisinde Ermenice gazete okuma imkanı olmayan ciddi bir nüfus var. Dolayısıyla bu iki kesime sözünü ulaştırmak için Türkçe bir gazete çıkarma fikriyatını öncelikle bu çevrelerde çok fazla analiz etti ve bu çevreler onu destekleyen çevrelerdi. Yani Aras Yayıncılık grubunun çevresi, Sayat Nova Korosu'ndan insanlar bunlarla çok sık görüşmeler yaptı. Başka kesimlerle de tabii ki. Ve Mesrop Mutafyan bu süreçte çok önemli bir destekçiydi. Ancak çok uzun olmayan birkaç yıllık bir süreçte Mesrop Mutafyan patrik seçildi. Patrik seçildikten sonra da politik tutum alışlarında önemli bir değişikliğe gitti ve ondan sonra da zaten bir türlü artık Agos'la barışık olamadı. Bu oldukça da üzücü bir zaman dilimiydi. Agos'a karşı tutum alışları, Agos'u boykot etmeye yeltenmeler, şunlar bunlar ve nitekim Hrant vurulduğu günü hatırlıyorum. Kendisi de Sebat Apartman'a geldi. Kapı önünde biriken kalabalıktan ona laf atmalar, sataşmalar oldu. Sen ne yüzle geldin, ne işin var falan gibi duymazlıktan geldi tabii. Ama çok kısa bir süre sonra da onun rahatsızlığı görünür olduğu, fark edilir oldu ve ondan sonra da kendisi için çok daha trajik bir süreç başladı. Yıllara uzanan çok trajik bir süreç başladı. Şimdi sen kuruluş yıllarını anlatırken bütün bunlar aklıma takılan çok önemli faktörler oldu. Hakikaten de ilk sayılar çıkarken o meşhur çarşamba günleri koşuşturmacasında o zaman sen de hatırlarsın gece geç saate kadar çalışılıyordu. Sabah saatlerine kadar neredeyse çalışılıyordu. Ve pat diye gazetede beliri veriyordu Mesrop Mutafyan. Eleştiriler de yapıyordu hatta. Özellikle birinci sayfada ruhani fotoğrafları görünce Bunlara da öfkeleniyordu. Gene bu kukuletalıları buraya dizmişsiniz gibi serzenişlerde bulunuyordu. Bütün bunlar şimdi aklıma geldi. Onu da mutlaka belirtmek istedim.
Evet, sen az evvel Harut Özer, Harut Gümşeşit ve Önat Turay artık bizle beraber değiller gibi dedin ama bizle beraberler.
Ben
Yani
günlük yaşantınızda demek istedim sadece.
fiili olarak gazeteye gelip gitmiyor olabilirler ama sesleri, nefesleri her zaman yanımızda. Onu da
Tabii
buradan
ki.
yanlış anlaşılmasın.
Tabii ki.
Onu buradan not edeyim. Evet, şimdi biz 28. yılda özgü bir abone kampanyası başlattık. NAR kampanyası. Burada maksat ne? Burada maksat kurumlarımızda hastanelerimiz var, kiliselerimiz var, vakıflarımız var, derneklerimiz var, okullarımız var. Buradan bir kişi eğer abone olursa biz ona 5 tane gazete göndereceğiz. Buradan maksat öğretmenler de gazete okusunlar, çalışanlar da, emektarlar da, sadece öğretmen gibi düşünmeyelim bunu okullarda, kiliselerde veyahut da vakıflarda. Bütün çalışanlar, oradaki bütün var olan insanlar Agos'a bir şekilde abone olsunlar. Dolayısıyla bir abonelik parasıyla 5 kişi abone olabiliyor. Yani eğer bir kurumumuz, bir derneğimiz, bir kilisemiz, bir vakfımız, herhangi bir kurumumuz abone değilse, abone ise de onu konuşuyoruz, hemen çözüyoruz bu meseleyi. Buna onları da kapsıyor ama abone değilse bir abone ücretiyle kendisine 5 tane gazete gönder. Bu kuruma 5 tane gazete göndereceğiz. Bunu illa bir kurumun yönetiminin yapması gerekmiyor. O kurumda çalışan bir kişi de der ki ya biz burada kalabalık bir kurum olduğunu düşünelim. Biz burada 5 kişiyiz. Ağustos buraya daha kolay gelir. Daha rahat gelir. Biz burada 5 kişilik abone olmak istiyoruz. Yani bir aboneliği 5 kişi bölüşebilirler de. Bu da mümkün ayrıca. İlla bir yönetim kurum kararıyla olması şart değil. Ama yönetim olarak da böyle bir imkan veriyoruz. Sadece isimlerini bize verecekler. Şu şu şu kişiler abone olmuştur diyecekler. 5 kişiyi. 2 abone oluyorsanız 10 kişi bu arada. Onu da söyleyeyim. Buradan 28. yıla özgü böyle bir kampanya başlatmak istedik. Agos'un daha fazla insanlara ulaşması için. Basılı gazetenin bir ayrı bir kıymeti var. Ayrı bir önemi var. Bu kıymeti, bu önemi vurgulamak istedik. Abonelik dağıtım ağımızı da bu şekilde tekrar örgütlemeye çalışıyoruz bir taraftan. Bazı ufak tefek pürüzler oluyor okullarımızdan da. Notlar gir, onları da çözüyoruz bir taraftan ve bu yeni abone dağıtım kampanyamızla ağımızla birlikte bunun da çok anlamlı olacağını düşündük. Dolayısıyla buradan bir kere daha ben söyleyeyim, not edeyim. Kurumlarımız ya da kurumlarımıza çalışan insanlar bir abone ücretiyle 5 kişiye abone edebilirler. Böylece Agos'un daha fazla sese, yere, insana, eve girmesine onlar da bir vesile katkıda bulunmuş olabilirler. Biz bu şeyi kampanyayı yürekten paylaşmak istedik 28. yılda. Fakat abi bu hafta nın başında Hakan Bakırcıoğlu'nu andık. Bu hafta o kadar çok insan var ki aslında anacağımız Nisan ayı böyle bir ay. Pazartesi günü de Mıgırdıç Margözcan'ı Diyarbakır'da andı dostları. Diyarbakır doğumlu olduğu için biliyor herhalde okurlarımız, dinleyicilerimiz. Orada her sene bir anma töreni yapılıyor. Şeyh Müzdike'nin öncülüğünde yazar. Yine bu hafta bir anma töreni yapıldı. Gazetede var Ağustos'ta detayları. Ama arka sayfamızda da Sirvart Malhasyan, çok önemli bir çevirmen. Ama aynı zamanda tarih araştırmalarına da çok meraklı ve makaleler kaleme alıyor Agos için. Nazar Hançeri anmak için bilgisayarın başına oturdu ve 1920'lerin bilhassa ki Nazar Hançeri boksa çok meraklı. Bütün çok kompleks bir spor insanıydı Nazar Hançeri. Onu da geçen yıl kaybetmiştik ama onu anarken 1920'lerin pek çok Ermeni spor insanını da hatırladı. Bu yazıyı da buradan biz şey yapmış olalım. Hatırlatmış olalım okurlarımızı. Arka sayfamızda böyle çok ilginç bir yazı var. Boksörler, bisikletçiler, jimnastikçiler 1920'lere damga vurmuş pek çok isim. Korkunç Kalus da içinde boksör. Çok da hoş lakapları var. Dolayısıyla zaten Agos'u biz her hafta buradan salık veriyoruz. Bu hafta da salık vermiş olalım tekrar. Fakat abi bu bölümün son 5-6 dakikasında yeni bir konuya geçmek istiyorum. Daha seçimi ikinci bölümde konuşuruz demiştik. Dün Ermenistan Başbakanı Paşinyan Brüksel'e gitti. Orada Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir buluşma var. Bu, bir iki haftadır merakla bekleniyordu bu buluşma aslında. Buluşma öncesinde de, yani zirve diyebiliriz buna herhalde. Zirve öncesinde de taraflar açıklamalar yaptılar ve biraz Avrupa Birliği ve Amerika'dan yatırım, maddi destek, hibe sözleri geldi. Tabii siyasi destek sözleri de geldi. Rusya'dan da homurdanma geldi. Azerbaycan'dan da homurdanma geldi. İşte bunlar bizim bölgemize geliyorlar diye. Türk Dışişleri Bakanları da, Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaptı. Buluşma öncesinde yaptı bu. Ve işte bölgemizde olmayan güçlerin bölgemize ilgisi hani pek benimsemiyoruz gibisinden. Sonuçta Ermenistan rotayı biraz daha fazla Avrupa ve Amerika'ya kırıyor. Manzara bu. Senin de ekleyeceğin bir şeyler vardır herhalde.
Evet, burada Ermenistan rotayı Avrupa Birliği'ne kırıyor gibi bir ifade kullanmak yaygın bir temayül oldu. Batıya doğru rotayı kırıyor. Ama başka bir ifade var. Paşinyan mütemadiyen o ifadeyi kullanıyor. Diyor ki işbirliklerimizi çeşitlendiriyoruz. Bu anlamlı bir laf çünkü hakikaten de Ermenistan özellikle de güvenlik anlamında hami gibi görüyordu Rusya Federasyonu'nu, Moskova yönetimini. Ancak 2020 savaşı ve sonrasındaki süreçte artık bu hamilik Ermeni toplumu içerisinde son derece tartışmalı bir hale geldi. Daha doğrusu derin bir hayal kırıklığına yol açtı. Putin yönetiminin Azerbaycan'la işbirliği içerisinde Ermenistan'ı zarara uğrattığı gibi bir görüş toplum nezdinde çok geniş bir kabul gördü. Buna bağlı olarak da bu siyasetler şimdi Batı yanlısı. Ermenistan'da yaygın olarak bu ikilem konuşuluyor. Gazetecilerin sorularında da buna rastlıyoruz. Rusamet ya Arevmudamet diye ifade ediyorlar. Yani Batı yanlısı ve Rus yanlısı. Ve insanlara da bu anlamda görüş soruyorlar. Siz o tarafta mısınız, bu tarafta mısınız? Aslında Rus yanlısı olmakla Batı yanlısı olmak farklı şeyler değil Ermeni toplumu için. Ermeni toplumu Avrupa kültürüne hep Moskova üzerinden açılmıştır tarih boyunca. Batı'nın değer yargıları Ermenistan'a Moskova üzerinden gelmiştir. Bu akademik çevreler içinde böyledir, sanat çevreleri içinde böyledir. Bir anlamda Moskova Sovyetler Birliği'nin vitriniydi ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasının üzerinden 30'dan fazla yıl geçti ama bu bakış açısı çok değişmedi. Nitekim Ermenilerin bildikleri ilk yabancı dil sıralama itibarıyla çok uzun yıllar Rusça oldu. Şimdi yeni nesil için bu Rusça'nın yanına İngilizce de eklendi. Yani benim kuşağımda olan Ermenistanlı insanlar hangi düzeyde olurlarsa olsunlar İngilizceye hakim değiller. Ama 30 yaş, 40 yaş ve altındaki akademik çevreler İngilizceye fevkalade hakimler. Rusça ise gene ev içi konuşma dili olarak çok iyi biliyorlar. Bir kısmakta o dille eğitim almış bile olabilirler. Çünkü ta Sovyetler Birliği döneminden Rusça eğitim veren okullar vardı. Yani ortaokul, lise düzeyinde Rus diliyle eğitim veren okullar vardı. Ve zengin insanlar çocuklarını bu okullara göndermeyi tercih ederlerdi. Sonrasında akademik kariyer yapacaklarsa eğer ve uluslararası ilişkilere bulaşacaklarsa bu okullara gitmelerini tercih ederlerdi. O yüzden Ermenistan'da kolayca Rus faktörünü devre dışı bırakmak mümkün değil. Bugün Putin'in güttüğü siyasete karşı tutum almakla Rus karşıtı olmak arasında bir fark var. Bu genellikle görmezden geliniyor. Batı'da böyle bir fark yok. Batı nitekim bu Ukrayna savaşı patladıktan sonra saçma sapan işler yaptı. Konser repertuarlarından Çaykovski'nin müziğini kaldırdılar adamlar. Veya Dostoyevski'yi yasaklamaya kalktılar. Ermenistan'da böyle bir saçmalığın zemini yok. Ermenistan bu anlamda hiçbir zaman Rus karşıtı olmayacaktır. Bir Rus alerjisi yoktur. Ermenistan'da mesela Türkiye'de olduğu gibi Moskov gavuru gibi bir algı hiçbir zaman olmamıştır. Rus karşıtlığı o anlamda
Artık Türkiye'de de yok. Rusya artık
Türkiye'de de
müttefik.
yok artık. Tabii ki
Rusya
günümüzün
artık müttefik.
globalleşmesi doğrultusunda tabii Türkiye'de de bu kavram kalmadı ama bu kavramın ne kadar kök salmış bir kavram olduğunu hepimiz biliyoruz. Daha dün gene Rosenberglerin ölüm yıl dönümüydü 5 Nisan. İnfaz edildikleri tarihti. McCarthy anıldı. Yani Ermenistan için hiçbir zaman böyle bir Rus karşıtlığı olmamıştır. Ermenistan'da McCarthy'cilik hiçbir zaman olmamıştır. Batı kültürüne yakınlık hep olmuştur. Edebiyatta özellikle Fransız edebiyatından etkilenmek her zaman söz konusu olmuştur. Ama bu anlamda bir Batıcılık ve Rusçuluk ayrımı gerçekçi değildir. Bunu söylemeye çalıştım bu cümlelerle. Bir de şey için de bir ekleme yapmak isterim. Sen anlatırken aklıma takıldı. Şu abone kampanyasına NAR ismi verilmesi. İlkokulda bize en çok güncel olan sorulardan biri şuydu. Bulmaca sorusu. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim 1.000 tane. Şimdi senin abone kampanyasında da bir kişi abone olsun, biz 5 tane gazete göndereceğiz dendiğinde aklıma bu misal geldi. Hoş oldunlar kampanyası adını vermemiş o
Evet,
anlamda.
zaten ismi bu yüzden NAR. Bir, beş olsun, iki, on olsun. Böyle devam edelim. Bu haftaki Ağustos'ta bir QR kodu var. Telefonları o QR kodunu okuturlarsa hemen o forma ulaşacaklar zaten. Telefon var bu haftaki Ağustos'ta. Ayrıca sosyal medyada da paylaştık biz bu kampanyanın görselini. Oradan da linkini. Oradan da formu doldurabilirler okullarımız. Evet, bunu da böylece bir kez daha hatırlatmış olalım. Bu
Son
bölümün
birkaç
inşaat.
cümle de Hakan Bakırcıoğlu için söylemek istiyorum. Dedin işte bu hafta anmalar haftası diye. Ben araya Rosenberg'leri de anarak bir parantez açmış oldum ama gerçekten sevgili Hakan'ı biz yarın da mezarı başında anacağız. Ailesiyle birlikte Balıklı mezarlığında kabri başında da anacağız. Hakan'ın ölümü bugüne kadar içimizde derin bir sızıdır. Nazara gelince, Nazar Hançer adını her andığımda ben kaçınılmaz olarak Nazar'ın çok değerli katkılarını bildiğim halde onunla birlikte Hayrabet Hançer'i de hatırlıyorum. Hayrabet Hançer 12 Eylül faşizminde katledilen devrimcilerden biriydi, Nazar'ın kardeşi. Nazar'la beraber hemen aklıma onun da ismi gelir. Onu da burada bir belirtmek istedim.
Evet, şimdi zaten kapanış, ya bu bölümün ara şarkısının kapanış demeyeyim de ara şarkısını zaten Pazartesi günü Hakan Bakırcıoğlu'nu andık binamızdaki küçük salonda, tabak salonunda. Orada Emel Atatürk, Bahri Belen, Erol Önderoğlu, RSF'den, sınır tanımayan gazetecilerden, Bahri Belen ve Emel Atatürk avukat arkadaşlarıydı. Hülya Deveci çok yeni avukat arkadaşı özen gösterdi bu toplantının, bu buluşmanın olması için. Eşi Sibel, kardeşi Serdar, çok sayıda dostu bir araya geldi Pazartesi günü. Orada küçük iki şarkılık, üç şarkılık da bir müzik dinletisi de gerçekleştirdik. Orada Ozan Çoban ve Güneş Demir vardı o gün salonumuzda. Ozan Çoban ve Güneş Demir'den de bir şarkı dinleyelim. Daha sonra reklam arası, daha sonra Radyo Agos seçim sonuçları devam edecek. Evet, Ozan Çoban ve Güneş Demir'den O Yer Geri de dinliyoruz. Daha sonra reklam.
Radyo Agos.
Evet, Radyo Agos devam ediyor. Açık Radyo'nun tanıtımlarını da az önce Hrant Dink'in sesini duyduk. O da ayrı bir güzellik oldu diyelim. O da çünkü Açık Radyo dinleyici destek kampanyalarına katılırdı. Evet, Pakrat abi, şimdi bu bölümde seçim sonuçlarını konuşalım. Çok konu var tabii konuşacağımız. Bir 2 gün boyunca Van meselesiyle uğraştık. Çözüldü neyse ki. Ama, ona da geliriz ama genel manzara itibariyle pazar akşamı saat artık 01:02 gibi manzara netleşmişti geçen hafta ve CHP 47 yıl sonra ilk kez birinci parti durumuna gelmişti. AKP siyasi hayatı boyunca ilk kez ikinci parti durumuna gelmişti. İstanbul, Ankara ve İzmir'i çok büyük farklarla kazandı CHP. Fakat bunun kadar önemli olan da İç Ege ve bazı Karadeniz bölgelerinde de belediye başkanlıklarını AKP'den almış olması. Adıyaman, Afyon, Amasya, Bartın, Giresun, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Uşak ve Zonguldak. Buralar artık CHP'de. Dolayısıyla yeni bir siyasi tabloyla karşı karşıyayız. AKP'de işte gördüğümüz kadarıyla mağlubiyetin son nedenleri tartışılıyor bir taraftan. CHP'nin de bu yeni dönemde neler yapılacağı, yapabileceği, yapacağı, bu eğilimi koruyup koruyamayacağı tartışılıyor, konuşuluyor. Şunu herhalde konuşmak lazım. Niye, nasıl böyle oldu konusu da konuşuluyor doğal olarak. Ekonomik kriz başta bu geliyor analizlerde. Ben de bunun etkili olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü peki 2023'te ekonomik kriz yok muydu? Vardı. O zaman niye böyle olmadı tartışmaları var. Herhalde aday seçimi, altılı masa tartışmalarının uzun süre meşgul etmesi muhalefet kamuoyunu, bir soru işareti, bir dağınıklık yaratıyor olması bence etkiliydi ve bana göre ekonomik kriz vardı ama daha çok büyük şehirlerde etkiliydi. Öyle görünüyor ki bu 2023 Mayıs seçiminden bu tarafa geçen 8-9 aylık süreçte ekonomik kriz artık küçük Anadolu, küçük demeyeyim de yani orta boy Anadolu kentlerinde sarsar hale gelmiş vaziyette. Önce buradan başlayalım. Senin gözlemlerin neler Fakat abi?
Şimdi seçimlerden sonra en çok konuşulan şey ise seçim sonuçlarına yapılan itirazlar ve bu itirazlar sonucunda da mazbataların verilmemesi ve bu arada geçen süreç içerisinde halen büyük ihaleler devredilmesi, büyük paraların belediye kasalarından boşaltılmaya çalışılması giderayak. Yani ayın birinde mesela büyük ihaleler veriliyor. 31 Mart'ta seçim olmuş, sonuç belli olmuş. Ayın birinde ihale veya belediye personelinin maaşı olarak bir kenara konan para tutulup bir spor kulübüne aktarılıyor. Bunu da Yozgat'ta gördük. Yozgat Belediyesi Bozok Spor'a 18 milyon lira gibi bir para aktarıyor futbolculara dağıtılmak üzere. Sonra yeni seçilen belediye başkanı diyor ki bu personelin maaşıydı bu para. O kaynağı oraya aktarmışlar. Bu tür çok tanık oluyoruz. Zaten daha önce de farklı vesilelerle söyledim. AKP iktidarı döneminde yapılan bütün seçimler ne yazık ki şaibeli oldu. Bütün sınavlar şaibeli oldu o dönemde. Hep de bunlara bir etiket bulundu, bir açıklama bulundu. FETÖ'cüler dendi son tahlilde. Ama şu ana kadar görüyoruz ki halen çok büyük yolsuzluklar var. Mesela geçersiz oyların çok yüksek olduğu seçim bölgeleri var. Hatay bunlardan biri. 30 binin üzerinde geçersiz oy var ve belediye başkanını belirleyen oy farkı da 2700 civarında. Tekrar sayımda bu 2500'e indi ya da daha aza indi. Bütün bunlar seçime gölge düşüren unsurlar olarak devam ediyor. Ayrıca bu yenilgi sonrasında özellikle AKP içerisinde büyük bir çatışma da yaşanıyor. Yani bu yenilginin faturası bir gruplara mal edilmeye çalışılıyor. Orada da farklı farklı kesimler var belli ki birbirleriyle didişen. Birisi sırtını saraya vererek parmak sallıyor. Hat bildirmeye kalkıyor. Mehmet Uçum'dan ve onun yaptığı açıklamalardan bahsediyorum. Öbürü ona karşı çok daha sert bir açıklamada bulunuyor. Bir ortalığı kırıp döken ortamla karşı karşıya seçimin arkasından yarın bir hafta olacak seçimin üzerine geçen süre. Bunlara tanık oluyoruz. Bunlar tabii üzerinde durulması gereken hususlar. Özellikle mazbataların geciktirilmesi ve bu süreçte kotarılan işler bir mercek altına alınmak zorunda diye düşünüyorum. Seçim sonuçlarında tabii ki ekonomik krizin bir etkisi var ama bu ekonomik kriz bir yıl önceki milletvekili seçiminde de söz konusuydu. Ama tablo böyle tezahür etmemişti. Demek ki kriz gittikçe büyüyor ve bu sefer emeklilerle bağlantılandığı her şey, emeklilerin çok mağdur edildiği ve onların da hükümete desteklerini çektiği gibi değerlendiriliyor. Sadece emeklilerle açıklanabilir mi olup biten AKP'nin uğradığı bu ağır darbe sadece emeklilerle açıklanabilir mi? Buna da emin değilim. Tabii ki o da bir faktör olmuştur ama galiba daha derin bir dip dalgadan da söz etmek mümkün olabilir. Bir hoşnutsuzluk var artık ve bu hoşnutsuzluk öyle sadece dini duyguları okşayarak şunla bununla giderilebilecek gibi bir noktada değil. O noktayı galiba aştık. Artık o sözler işte şu kazanırsa Gazze sevinir, öbürü kazanırsa şurası üzülür. Bu laflar artık pek fayda sağlamıyor galiba.
Kaldı ki bu Gazze konusunu AKP'nin gündeme getirmesi de bence talihsiz oldu. Murat Kurum bilhassa bunları söyledi. Biz kazanırsak Gazze'liler sevinecek dedi. Fakat Orta Anadolu'da yeniden Refah Partisi'ne yöneliş belki de İsrail'le ticaretin hala sürmesinin sonucudur. Bu mümkün çünkü yani kürsülerde gayet İsrail'i lanetleyen açıklamalar yapıp daha sonra da İsrail'le ticareti sürdürmek herhalde bu kadarını kaldırmadı belki de AKP seçmeni diye düşünüyorum. Yani bugüne kadar çelişkili pek çok politikasını onay vermişti Erdoğan'ın. Ama bu sefer sanıyorum bu politika artık kabul görmedi herhalde bir seçenek. Bir ihtimal de bu.
Çok haklısın. Evet, o mesele iktidarın yumuşak karnı oldu bir anlamda ve gideremedi. Kendi yaptığı mitinglerde bile kendi tabanını oluşturan kitlenin İsrail'le ticaret utancına son verin çağrıları panik yarattı. Acele hemen o pankartları topladılar, o adamları uzaklaştırdılar miting alanlarından ve baş edemediler. O tepkiyle baş edemediler. Buna karşılık yeniden Refah da onun üzerinden yürümeyi çok başarılı bir şekilde sürdürdü. Sonuçta aldı. Şu anda Türkiye'nin üçüncü partisi konumuna geldi yeniden Refah. Kimsenin beklediği bir şey değildi.
Evet, Van konusuyla meşgul olduk. Salı ve Çarşamba iki gün boyunca. Abdullah Zeydan daha önce yargılanmış, cezaevinde yatmış, çıkmış ve memnu hakları yani yasak hakları iade edilmiş mahkeme tarafından. Fakat Salı sabah ortaya çıktı ki meğerse Adalet Bakanlığı Adli Sicil'in itirazı üzerine o memnu haklar Cuma günü mesai saatinin bitimine yani seçimden 2 gün önce mesai saatinin bitimine 5 dakika kala geri alınmış. Bundan ne seçmenlerin haberi var ne Zeydan'ın haberi var. Bu seçimden sonra ortaya çıkıyor. Ve İl Seçim Kurulu, Van'daki İl Seçim Kurulu çok büyük farkla ikinci olan AKP adayına belediye başkanlığını verdi. Tabii insanlar sokaklara çıktılar. Yani %50'nin üzerinde, 55'in üzerinde oyla kazanmış bir kişinin bu şekilde belediye başkanlığının yani hukuki bir operasyonla çünkü almış memnun haklarını elinden alınmasına tepki gösterdiler. CHP'den tepki geldi. Diğer siyasi parti yani hepsinden değil tabii ama Türkiye İş Partisi, Sol Parti gibi partilerden de Emek Partisi'nden de tepkiler geldi. CHP oraya bir heyet gönderdi. Kürt siyasetinden de pek çok isim Van'a gitmeye karar verdi. Gittiler de. Yüksek Seçim Kurulu neyse ki çarşamba akşamı bu karardan geri döndü ve belediye başkanlığını yine Zeydan'a verdi. Bu da yeni bir sevinç dalgası yarattı. Fakat geride böyle bir soru işaretleri kaldı. Bu operasyon nasıl oldu? Kim yaptı? Niye böyle bir şeye gerek duyuldu gibisinden. Milliyetçi kesim tabii işte o açıklamaları zaten devlet karşıtıydı gibisinden sürdürüyorlar bu konuyu ama cezasını almış, yatmış, çıkmış, mahkemede memnun haklarını geri vermiş. YSK da daha da önemlisi aday olurken bir sıkıntı görmemiş. Yani o zaman belki öyle bir şey olsa belki başka bir aday çıkaracaklardı. Hele hele çok büyük bir farkla kaybetmiş ikinci kişiye bunun İl Seçim Kurulu tarafından verilmesi gerçekten büyük reaksiyon yarattı. Şimdi yanlıştan dönülmüş gözüküyor. Ama Kürt siyaseti ne oy veren seçmenlerin de akıllarında tekrar yani zaten 5 yıl boyunca kayyum politikası yaşamıştık. Şimdi bir de böyle bir yol mu deneniyor gibisinden bir huzursuzluk soru işareti yani kalmış oldu. Çünkü bu bir seçim. Yani insanlar adaylara bakıyorlar ve ona oy veriyorlar. Şimdi maç bittikten sonra kuralları değiştirmek gerçekten demokrasiye uygun değil. Bilmiyorum var mı senin ekleyeceğin şeyler?
Tabii ki demokrasiye uygun değil, insan haklarına uygun değil, seçmene karşı büyük bir saygısızlık, seçmenin iradesini yok sayma girişimi. Ama biz bunlara çok aşinayız ne yazık ki. AKP iktidarı boyunca biz bunlara çok aşinayız. Bütün usuller alt üst edilebiliyor. Ve burada da bu iş belki de bununla bitmeyecek. Evet, o tepki görüldü ve o tepkiye karşı Yüksek Seçim Kurulu hemen İl Seçim Kurulu'nun kararını iptal etti ve mazbatası da geri verildi. Ama yargının son hamleleri henüz bitmedi. Bunlar gerçekten de tuzaklar, iktidar sistematik olarak böyle şeyleri yapıyor. Şimdi sen de bu haberi sunarken Cuma akşamı mesai saatinin bitimine 5 dakika kala alınan karardan bahsettin. Bunlar tesadüfen olan şeyler değil, rutin gidişinde olan şeyler değil. Biz bundan önceki seçimde de seçim sonuçları açıklanmadan bir gün önce gizli tanıkların suç duyurularına tanık olduk, değil mi? Süleyman Soylu dönemin İçişleri Bakanı bunları açık açık söyledi. Kör istemiş bir göz Allah verdi iki göz gibi Cumhurbaşkanımızın talimatını alır almaz harekete geçtim diye itiraf mahiyetinde bunları gururla söyledi. Bu suç sayılabilecek şeyleri yaptıklarını gururla söyledi. Yargının teslim alınması Türkiye'ye çok pahalıya mal oluyor. Aynen medyanın teslim alınmasının pahalıya mal olduğu gibi yargının teslim alınması da son tahlilde Türkiye için ağır bir bedel olarak karşımıza çıkıyor. Bunun altından kalkmak yıllar alacaktır. Bu kurumların kirlenmesi, bu kurumların şaibeli hale gelmesi, güvenini yitirmesi. Şimdi kamuoyu yoklamaları yapılıyor. Yargıya güvenin ne oranda olduğu yerlerde sürünüyor o güven. Bu ağır bir bedel. Ülke ölçeğinde düşündüğümüzde ülke için çok büyük bir kayıp. Devlet diyorlar, devleti ululuyorlar, yüceltiyorlar devleti ama devletin en temel unsurları bunlardır. İşleyen bir adalet sisteminin varlığı, eğer ülkeyi parti devletine dönüştürürseniz ve adalet sistemini de sopanız olarak kullanmaya kalkarsanız, bunun bedeli memlekete çıkar, ülkeye çıkar, bütün bir topluma ve dolayısıyla devlete çıkar. Ama devlet bizim mekanizmamızdır. Biz istediğimiz adamlara istediğimiz ihaleleri verelim diye iktidara geldik dediğimiz anda zaten akan sular durur. Tamam, o zaman yaptığınız her şey de yerli yerine oturur. Seçimi kaybettiğiniz ertesi günü halen ihale imzalamaya devam edersiniz. Şu anda ne yazık ki böyle bir şeyi yaşıyoruz.
Evet, son artık 3-4 dakikamız bu bölüm için. Saat 10'da yeni bir konuğumuz ve yeni bir konuğumuz olacak. Seçimle bağlantılı diyebileceğim bir haberi de aktarayım. Bu hafta detaylı biçimde Ağustos'ta var zaten. Pazartesi günü, normalde pazar günleri yapılır. Geçen hafta Paskalya'ydı, Surp Zadik Kutsal Diriliş Yurtusu'ydu Ermeni Kilisesi'nin. Bu hafta Rum Kilisesi de, bu arada Rum Kilisesi de bu pazar kutluyor. Onları da buradan kutlayalım. Kutlu olsun Paskalya yoğurtusu. Normalde Vatikan'da yoğurtu günü bir resepsiyon olur. İşte vakıf yöneticileri, halk katılır. Patrik'te kimse o dönemin patriği bir konuşma yapar. Bu yıl seçime denk geldiği için Paskalya yoğurtusu bir gün sonra yapıldı. 1 Nisan'da yapıldı resepsiyon ve Patrik Maşalyan da hastane seçimlerine değindi. Yapılamayan, yani vakıf seçimleri yapılabildi 2022 yılında. 9 yıllık bir aradan sonra nihayet. Fakat hastane seçimleri 2023 yılında yapılacak dendi. Yani bütün azınlık toplumdan hastane seçimleri, sadece Ermeni, yani Surtgırgıç ve Surpagop değil, Balıklıgın ve Yahudi Orahayim kiliseleri içinde yönetim kurulu seçimleri 2023 yılında yapılacak denmişti. 2022 yılında yayınlanan yönetmelikte. Fakat 2023 bitti. Yönetmelik, ayrı bir yönetmelik yayınlanacak denmişti. O yönetmelik yayınlanmadı. Şimdi Mart ayına geldik. Mart ayı bitti, Nisan ayına geldik. Hala hastane seçimleri yapılabilmiş değil. Patrik Maşalem de resepsiyonda buna dikkat çekti ve dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan halkın iradesi halkın iradesini sandık belirler dedi. Bu sandığın bizim için de konulmasını istiyoruz dedi. Bu talepler yükseliyor toplumdan. Ama hala hastane seçimleri, hastane vakfı seçimleri için bir ipucu yok. Bu yılda mı yapılamayacak, bu yıl yapılacak mı? Kimse de çıkıp bir şey demiyor hükümetten ya da idareden. Böyle de bir mesele var. Patrik Maşalyan da kapsamlı biçimde bu konuya değindi resepsiyonda. Resepsiyonda başka bir konuya değindi. Onlar da bu haftaki Ağustos'ta bulabilirsiniz. Yine seçime dair bir not daha ileteyim. Ermeni toplumundan bazı isimler de ilçe belediye meclislerine girdiler. Talin Ergüneş, Kristin Şenkal, Talin Ergüneş Şişli, Kristin Şenkal Beylikdüzü, pardon Beylikdüzü'nde yedek oldu Kristin Şenkal. Talin Ergüneş Şişli Belediye Meclisi'ne girdi. Margaret Dikme de Bakırköy Belediye Meclisi'ne girdi. İl Belediye Meclisi'ne giremediler. İl Belediye Meclisi'ne giren bir isim Diyarbakır'dan Surp-Yaragos Yönetim Kurulu'ndan Gafur Oğanes Türkay'ın oğlu Aret İbrahim Türkay da hem Surp Belediye Meclisi'ne girdi hem de İl Belediye Meclisi'ne girdi. Onları da buradan kutlayalım. Böyle de bir gelişme var seçimle bağlantılı olarak. Evet.
Girmeyenler de oldu tabii. Bir
Girmeyenler de
kısmına
oldu,
giremediler.
evet.
Özellikle kontenjan adayı olanlar mağdur oldu. Bir kısmı belediye başkanının kontenjanından gireceklerdi. Belediye başkanı seçilemeyince kontenjandan girme ihtimali de kalktı ortadan.
Evet,
Halbuki
Kevork.
parti listesiyle girselerdi seçilebilecek yerde olabilirlerdi. Ama kontenjan olunca başkan seçilemeyince kendileri de giremediler. Fatih Belediyesi'nde falan böyle şeyler de yaşandı.
Evet, Kevork Özkaragöz mimar Fatih'te CHP'nin kontenjan adayıydı. Fakat Mahir Polat küçük bir farkla seçilemeyince o da girememiş oldu. Bu arada Üsküdar'ın CHP'ye geçmesi de ilginç bir gelişme oldu, önemli bir gelişme oldu. Fatih de az kalsın el değiştiriyordu ama orada olmadı. Mahir Polat çok faal bir kampanya yürüttü. Üsküdar'daki Dedetaş'ta hele bir kadın aday olması ayrı bir hoşluk oldu bence. Evet Pakrat abi artık yaklaşık bir saatlik sohbetimizin de sonuna geldik. Saat 10'da yeni bir konu ve yeni bir konuğumuz olacak demiştik. İki notu bir kez daha aktaralım. Haftaya Radyo Agos'a bir haftalık bir ara veriyoruz. Bayram. Buradan da Türkiye toplumunun bayramını kutlayalım. Ramazan bayramını. Salı günü Arife, Çarşamba günü bayramın ilk günü. Biz de gazete olarak da dağıtımda olabilecek sorunları dikkate alarak böyle 9 günlük tatillerde biz de bir hafta ara veriyoruz. Buradan onu da bir kez daha yayının başında aktarmıştım ama not düşeyim dedim. Evet Pakrat abi bu hafta da sohbetimizi biraz genişçe ama yapmış olduk. Çok
Rica
teşekkürler.
ederim. Ben şimdi merakla Tarın Sürcüyan'la sohbetinizi dinliyor olacağım. Çünkü Mark Nişanyan hakikaten de günümüzün önemli bir Ermenice edebiyat kuramcısı. Ona dair anlatacağı şeyleri ilgiyle bekliyorum.
Evet, bu bölümü de bir şarkıyla kapatalım. Pazartesi günü Hakan Bakırcıoğlu'nu anarken Ozan Çoban ve Güneş Demir de sahnedeydi demiştik. Ozan Çoban'dan bu sefer ayrı bir performans dinleyeceğiz. Bu çok bilinen bir şarkı aslında. Zülfü Livaneli çok onun bestesi. sözleri Lorca'nın İspanya'da iç savaş döneminde faşistler tarafından öldürülen bir şairdi Lorca, Federico Garcia Lorca. Onun Cordoba adlı şiirini 86 yılındaydı sanıyorum. Zülfü Livaneli albümüne 86 veya da 87 olması lazım. Albümünü almıştı. Ozan Çoban da bu şarkıyı tekrar yorumlamış. Benim çok sevdiğim bir şarkı. Sen de eminim seviyorsundur.
Çok severek dinlerim o şarkıyı ben de.
Evet, Ozan Çoban'dan da Kordoba şarkısını adlı diyelim. Veyahut da bu şarkıyı dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra Radyo Agos devam edecek.
Radyo Agos.
Evet, Radyo Agos devam ediyor. Bu bölümde Paraysa Kolektif haftası bu hafta. Dinleyicilerimiz biliyorlardır muhtemelen. Bilmeyenler de olabilir. Tekrar baştan ben bir hatırlatma yapayım. Her ayın ilk cumartesi sizden denk gelen Radyo Agos'ta Paraysa Kolektif'te bir Ermenice edebiyat, kabar edebiyatı, taş edebiyatı tam karşılamıyor ama büyük oranda karşılıyor diyelim. Ermenice edebiyat köşesi yapıyoruz. Çünkü Paraysa Kolektif bu konularda seminerler, atölyeler, çalışmalar düzenliyor. Dünyanın dört bir yanından Ermeni kadınların buluştuğu bir kolektif Paraysa Kolektifi. 2 haftada bir dakikası köşe yazıları var zaten. Her hafta başka bir isim kaleme alıyor aşağı yukarı. Köşeyi. Bu hafta da Tayin Sucuyan'ın köşesi vardı Ağustos'ta. Ve bu haftaki konumuz da Tayin Sucuyan zaten. Günaydın Tayin Parlus.
Paylus Yetvert.
Hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk, çok teşekkürler. Bugün çok kalabalık bir gündemimiz var. Nereden başlıyoruz?
Evet, şimdi yazın da var zaten. Mart Nişanyan'la ki çok önemli bir yazar, eleştirmen, Ermeni toplumunun yarattığı entelektüellerin önde gelen isimlerden bir tanesi Mart Nişanyan ve onun Edebiyatı Felaket üzerine kitabı da İletişim Yayınları'ndan çıkmıştı. Bu konudaki makaleleri 1915'in öncesine sonrasına edebiyat açısından baktığı makaleleri, kitapları, çalışmaları çok önemlidir. Okuruz, buluruz her fırsatta okuruz. Sanıyorum Mart Nişanyan'da bir dizi çalışma yaptınız siz. Bu haftaki köşede de var zaten. Oradan başlayalım. Ne dersin?
Tamam. Sen tanıttın Mark Nişanyan'ı. Birkaç şey daha ekleyeyim. Çünkü yani niye böyle bir şey yaptık? Niye böyle bir seminer düzenledik Mark Nişanyan'la? Biliyorsun Mark Nişanyan bir dönemde Sabancı Üniversitesi'nde dersler vermişti. O bahsettiğin kitapta onun sonucu olarak çıkmıştı Edebiyat ve Felaket. Ama tabii ondan önce Writers of Disaster, Felaketin Yazarları çok önemli bir eseri. Son yıllarda çıkan Morning Philology var. The Historiographic Perversion bence Türkiye tarihi çalışan herkesin okuması gereken bir eserdir. Yıllarca okuttum, hala da okutuyorum. Hepimizin Paraysa kolektifindeki bütün arkadaşlarımızın da Mark Nişanyan'ın eserlerinden çok önemli etkilenmeleri var. Cecil Artuç'un örneğin Boğaziçi Üniversitesi'nde yazdığı bir master tezi var sosyoloji bölümünde Mark Nişanyan'ın eserleri üzerine. Aramızda edebiyatla uğraşan Mary Tek var. Onun takip ettiği bir yazar. Yani hepimiz açısından Mark Nişanyan'ın bizim üzerimize çok önemli bir etkisi olduğunu düşündüğümüz için zaten 2021'in aralığında bir webinar yapmıştık kendisiyle ve bütün eserleri üzerine 2 saatlik bir konuşmaydı o. Çok bizim açımızdan aydınlatıcı bir konuşmaydı. Ondan sonra o gün aslında birazcık da düşünmüştük. Böyle bir kabar edebiyatı üzerine bir seminer yapmak istemiştik kendisiyle. Şubat ayında başladık, kısmet oldu ve Şubat'ın ortasından Mart'ın sonuna kadar 2 haftada bir olmak üzere Los Angeles'tan Toronto'ya, Montreal'e, Orta Doğu'ya pek çok insanın katıldığı bir grupla bu çalışmayı yürüttük. Bu çalışmada Oşagan üzerinden konuştu Mark Nişanyan. Oşagan tabii çok önemli ve Türkiye'de çok az tanınan bir isim. Yani sözlüğü bir yazar olarak Türkiye'de niye bu kadar az tanınıyor?
Bursa
Evet,
Söylözü değil mi?
Bursa Söylöz. 1883 doğumlu, 1915 sonrasında kendi neslinin yaşadığı bütün profili aynen kendisi de yaşıyor. Ve önce Bulgaristan'a, sonra Kıbrıs'a, sonra bir dönem Mısır'da yaşıyor. Yeruşalim'deki, Kudüs'teki okulda öğretmenlik yapıyor. Ve çok da verimli bir yazar. Oşagan'ın Mınatortati, yani arta kalanlar ya da sağ kalanlar, kurtulanlar, nasıl çevireceksek, bu zor bir şey yani. Başlığı bu kitabın ve 3 bölümden oluşan bir kitap. 1800 sayfalık da bir eser. Birinci bölümünü Arkanti-Campov, yani rahim yoluyla diye çevirebiliriz herhalde. İkinci bölümü kan yoluyla, Aruni-Campo, ve üçüncü bölümü de Cehennem. Cehennem yazılamayan bölümü ve Mark Nishanya'nın neredeyse bütün hayatını bir hem edebiyatla uğraşan bir insan olarak hem filozof olarak meşgul etmiş olan bir mesele, üçüncü cildin niye yazılmadığı. Ve bu eser tabii yani keşke Türkçe'ye çevrilse Mınatsortas, veya eğer yani bu 1800 sayfa çok uzun ve çok zorsa belki daha kısa eserler de çevrilebilir. Çünkü Hagop Hoşagan, yani bütün bu okumaların sonunda bana kalan şey, o kadar Osmanlı entelektüeli ki, yani onu bilmemek, onun yazdıklarını okumamış olmak hem edebi anlamda çok büyük bir eksik, hem de tarihsel roman anlayışımız üzerinde de bence çok önemli bir eksik. Bize Oşaga'nın 1915 sonrasının bütün kaderiyle, yani işte kendi memleketini bırakmış, Fransa'ya yerleşmiş, orada felsefe okumuş birisi aracılığıyla bize geliyor Oşagan, ve biz kendi kendimize bu şeyi, bu kişiyi, bu kişinin bütün eserlerini keşfedemiyoruz. Aslında felaketin tür çeşitli etkilerinden bir tanesi de bu diyebiliriz. İki tür borçtan bahsetti Nişanyan. Ve aslında tabii bu kitabın iki cildiyle de alakalı. Birincisi Arkanti-Campov demiştik. Yani rahim yoluyla bir cinsel borçtan bahsetti. İkincisi de can borcundan bahsetti. Bu da kitabın ikinci bölümüyle, Aruni-Campov'la alakalı bir şey. Burada anlatılan hikayeye çok kısaca ancak değinebiliriz. Çünkü
Evet.
vaktimiz bugün çok kısıtlı. Ama şöyle bir şey var. Sölöz'de geçiyor roman. Köyün önüne gelen ailelerinden bir tanesi Nalbantyanlar. Ve Serop ile karısı Agvor'un çocuğu olmuyor. İki kaynana yan yana gelip Agvor'u çiftlikte çalışan Sohom'la gizlice birlikte olmaya ikna ediyorlar. Ve bu ilişki daha sonra imparatorluğun diğer bölgelerinde de olduğu gibi mevcut siyasi gruplaşmalarla birleştiriliyor ve aslında sıradan bir zina vakası olarak değerlendirilebilecekken Sohum'un isyancılıkla itham edilmesine ve yakalanmasına doğru evriliyor. Tabii bu hikaye imparatorluğun her yerinde olmakta olan bir hikaye. Oşagan bu böyle bir temayı seçerken tamamen bir tarihsel bağlamdan yola çıkıyor. Çok benzeri bir durumu mesela Zeytun'da da görüyoruz. 1860'larda görüyoruz ve daha pek çok yerde kadının bedeni üzerinden giden bir siyaset var. Burada da çocuk olmaması, soyun devam etmemesi, buna bir çözüm bulacağız derken başka bir felakete doğru gidilmesi aslında son derece 19. yüzyılın Ermeni toplumun içerisinden çıkmış bir hikaye var. Bunun üzerinden yerlinin kim olduğunu konuştuk. Yani bizim için bu Pınik kavramı önemliydi. Kavarda ya da Yergir'de yaşayanların Pınik olup olmadığını anlamaya çalıştık. Kavar edebiyatında bahsedilen kişilerin Pınik mi yoksa başka bir şey mi temsil ettiğini düşündük. Pınik'in, tabii Mark Nishanya'nın bakış açısından Pınik, yani yerli diyebileceğimiz ya da otokton diyebileceğimiz filolojik bir gelenekten geldiğini söylüyor. Yani özellikle Mıhtaryanların tanımlamaları içerisinden çıkan bir Pınik kavramı olduğunu anlatıyordu. Ve biz bu seminerleri geçtiğimiz hafta sonlandırdık ve herkes için çok aydınlatıcı oldu. Bundan sonra nasıl devam edeceğimize henüz karar vermedik ama hepimiz için çok ilginç bir deneyim oldu. Özellikle de dünyanın dört bir tarafından entelektüel Ermenilerle buluşmak, bu tür konulara kafa yoran Ermenilerle buluşmak bizim için de çok bize çok iyi geldi.
Evet, 1800'lerin sonu 1900'lerin başı bu topraklardaki tabii yakınımızdaki topraklardakiler de önemli tabii ama bu topraklarda üretilen Ermenice edebiyatı hala tam anlamıyla vakıf değiliz. Hatta tam anlamıyla vakıf olmayı geçtim. Çok azına bile vakıf değiliz neredeyse. Çünkü çok zengin bir edebiyat var. 1915 sonrasındaki kopuş oralara, o kitaplara, o eserlere ulaşmayı son derece zorlaştırmış vaziyette. Hele hele onları Ermenice okumak artık kolay değil. Türkçe'ye çevirmek ayrıca bir mesele. Dolayısıyla sizin bu yaptığınız seminerler de hayli önemli. Talin, dün seninle konuşurken dedin ki ben çok ilginç bir sergiyi geziyorum dedin. Venedik'te Marco Polo sergisi galiba ve bu serginin de Ermenistan bölümü var galiba. Doğru mu anladım ben? Yanlış
Evet.
anlamamışımdır inşallah. Ben de çok heyecanlandım. Yani heyecanlandım derken böyle bir sergi olması, senin orada olman, bizim bugün yayın yapacak olmamız, anlatırsın diye düşündüm.
Tabii seve seve.
Doğru mu anlamışım bir kere sergiyi?
Evet, kesinlikle. Bu sene Marco Polo'nun ölümünün 700. yılı imiş ve bu münasebetle pek çok şey düzenlendi. Ben geçtiğimiz aylarda Alman televizyonunda da böyle bir belgesele denk gelmiştim. Şansım yaver gitmişti ve Marco Polo'nun Ermenilerin yaşadığı alanlardan geçtiği bir bölüme denk gelmiştim ve gerçekten çok ilginçti. Marco Polo 1254'te doğduğu tahmin ediliyor. Venedikli bir tüccar aileye doğuyor. Ve bir şey yola çıkıyor, bir yolculuğa çıkıyor. Yani tüccar olduğu için aile aslında bu yolculuğun tabii o ticaret ilişkileriyle doğrudan alakası var. Ve Venedik'ten çıkıyor, yumurtalıktan girip Ermenilerin yaşadığı tarihsel bölgelerden geçerek Çin'e kadar gidiyor. Ve bu bütün yolculuk 24 sene sürüyor. Aslında Marco Polo yola çıktığında babası ve amcasıyla yola çıkıyor. 16-17 yaşında genç bir çocuk diyebiliriz. Ve bu yolculuktan tabii başka bir insan olarak dönüyor. Ama bu sergide gezdiği yerlerin o dönemde Marco Polo'nun bulunduğu yerlerin o dönemde nasıl bir dünya olduğunu anlatan odalar var. Ermenilerin yaşadığı bölgeye ilişkin Ermenistan odası var ki orayı Zarui Bogosyan hazırladı. Zarui Bogosyan bir ortaçağ tarihçisi ve Floransa'da çalışıyor. Büyük bir proje yönetiyor şu anda. Arm-en başlıklı büyük bir proje yönetiyor ve içinde Bizans tarihi, Ermeniler ve diğer halklar da var. Zarui Bogosyan bu açılışta oradaydı. Dün zaten açılışıydı. Bugünden itibaren artık şeye kadar Eylül'ün sonuna kadar sergi gezilebilir. Ve bize kendisi teker teker bütün getirilen eserleri, Madena Taran'dan getirilenleri, Surp Gazar'daki yani Venedik'teki Mkhitaryan manastırından getirilen el yazmalarını hepsini teker teker anlattı. Madena Taran'dan gelen bir takım büyükçe eserler vardı. Haçkar parçaları gibi eserler. Onlar Münih'e getirilmişler. Münih'ten Arap otobüslerle ya da işte karayoluyla Venedik'e ulaşmış. Çok zahmetli bir şekilde hazırlanmış ama gerçekten çok etkileyici bir bölümdü. Aniden örneğin bir işleme vardı. Yani aniden kurtarılmış olan, kalmış olan bir kumaş parçası vardı. Çok ilginç bir şey anlattı Zarui Bogosyan. Kars'tan çekilirken Ruslar, Ermeniler aniden tüm kültürel olarak taşınabilecek şeyleri trenle Yerevan'a getiriyorlarmış. Ancak bir vagonun kaybolduğunu anlattı. Hiç bilmediğimiz bir şeydi. Ve tabii o vagonda ne vardıysa onlar da yok. Ama işte kalan bir takım küçük parçalar vardı. O parçalardan bir tanesi o el işiydi. O sergileniyordu. Horomoz Manastırı'ndan ki Ani'nin bugün parçalarından bir tanesidir bu manastır. Biz geçen sene Ani'yi ziyaret ettiğimizde uzaktan görebilmiştik ancak yanına gitmek için özel izin gerekiyordu. Horomoz Manastırı'ndan bir el yazısı vardı. Sisten el yazması vardı pardon. Sisten bir el yazması vardı ki yani bunlar Madena Taran'ın Mkhitaryan rahiplerinin ve Venedik'teki şehir müzesinin koleksiyonlarından getirilmişti. Şimdi Marco Polo yumurtalıktan giriyor, yani Kilikya bölgesinden başlıyor ve tam olarak rotası bilinmemekle beraber Yerzinga'nın adı geçiyor, yani Erzincan. Bundan sonra Erzurum'un adı geçiyor ve Erciş'in adı geçiyor. Bu bölgelerde bulunduğunu tahmin ediyor o yüzden araştırmacılar. Ve oradan Ararat'ı görüyor ve Ararat'tan aşağıya doğru Farsi dünyaya doğru devam ediyor ve buradan sonra da Çin'e kadar gidiyor. Aşağı yukarı hikayesi böyle, çok etkileyici bir sergi. Bizi Avrupa'dan dinleyenler ya da yani önümüzdeki dönemde Venedik'e gidecek olanlar için Palazzo Ducale'de, Dojlar Sarayı'nda, Venedik'in en önemli kültürel merkezlerinden bir tanesi diyebileceğimiz bir yerde gerçekten müthiş bir sergi.
Ben de sesimi çıkarmadan dinledim seni. Vallahi.
Pardon.
Yok, hayır, o kadar merakla dinledim ki hiç araya girmedim, yani öyle demek istiyorum. Çünkü biz Marco Polo'yu işte konuşurken, dinlerken, anlatırken hiç Ermenistan bahsi geçmez. Zaten sen yazdığın zaman da Allah Allah dedim. Demek ki Ermenistan'dan da bir şey var orada. Yani hani özel bir pavyon mu diyelim, oda mı diyelim, açılacak kadar bir yer kaplıyormuş demek ki. Bu açıdan tabii şöyle bir durum var. Yani genel Ermeni tarihine baktığımız zaman işte 1200'lere kadar, işte Kilikya Krallığı'nın kurulmasından sonra ki o 1000 yıllık bölüm neredeyse bir boşluktur. Yani hani ne olmuş, ne yapmış o zaman Ermeniler? Yani bu 1000 yılı boyunca Osmanlı'nın, Selçukluların girişi, Osmanlı'nın girişi filan derken o 1000 yıllık boşluk genelde çok bilinmez Ermeni kültür tarihi açısından bilirse. Yani tabii ki biz okullarda işte edebiyat açısından, din adamlarının çıkardıkları eserler açısından, yazdıkları eserler açısından bir parça biliriz ama halkın ne yaptığını çok fazla bilmiyoruz tabii o 1000 yıllık bölümde. Dolayısıyla bu sergi tabii belli bir döneme odaklanmış olmakla beraber o döneme dair çok hoş olmuş bence. Madena Taran'ın da bu işe katkı vermesi ayrıca ilginç. Dolayısıyla oradan ne kadar şey alabilirsek, bilgi, nesne, obje alabilirsek o kadar ufkumuz zenginleşecek diye düşünüyorum.
Şöyle bir şey ekleyebilir miyim?
Tabii.
Yani ben Türkçe ile biraz baktığımda Marco Polo Türkiye'de nasıl yazılmış, nasıl temsil edilmiş diye daha çok tabii Çin'de olduğu dönemlere ilişkin eserler fark ettim. Yani oralar daha çok çevrilmiş ya da oralar daha çok gözüme çarptı. Ama Zarui Bolsa'nın yazdığını okuduğumuzda, çünkü katalogda, sergi kataloğu çok güzel bir katalog. O katalogda Zarui Bolsa'nın bir yazısı var Marco Polo üzerine. Paylaştı benimle ve bugünkü program için paylaştı aslında. Ve orada şöyle bir şey söylüyor Bogosyan. Kendisi için Marco Polo'nun ne kadar özellikle yumurtalıktan girdikten itibaren Kilikya bölgesine, kendisi için Ermenilerin yaşadığı yerin ne kadar merkezi olduğunu fark ettiğini yazıyor. Yani her yeri tanımlarken Ermenilerin yaşadığı bölgenin güneyinde, doğusunda, batısında diye tanımlıyor. Yani aslında çok merkezi bir yerde duruyor Marco Polo için bu coğrafya. Ve bunu şöyle açıklıyor Zarui Bogosyan. Yani Venedikli bir tüccar olarak Ermenileri zaten çok iyi tanıyordu. Kilikya'ya geldiğinde istediği anda bir Latin Katolik ya da Katolik kilisesine girebilirdi. Yani onun için kültürel olarak aslında çok da yeni bir, yani yepyeni bir ortama gelmemişti diyor. Şimdi biz bu bakış açısını hiç bilmiyoruz tabii ki.
Evet. Evet.
Söylediğinde bir şey var, haklılık payı var. Türkiye'de hiç olmayan bir tarih bu. Ama şunu söylememiz lazım, yani Ermeni tarihçileri özellikle Orta Çağ alanında çok iyi uzmanlar, gerek Avrupa'da gerekse Amerika'da.
Evet.
Bizim daha zayıf olduğumuz bir dönem bu. Ama aslında Ermeni tarihçiliğinin en parlak eserleri bu döneme ilişkin.
Evet Talin Sucuyan, çok teşekkür ediyoruz. Çok
Teşekkür ederim.
faydalı bir program oldu. Her programımız böyle oluyor zaten de. Bu program ayrıca böyle oldu.
Çok mutlu.
Biz de pek çok şey öğrenmiş olduk. Evet, bu hafta da Radyo Agos'u Paresya Kolektif köşemizle kapatmış oluyoruz. Çok teşekkürler tekrar Talin yayına katıldığın için.
Çok teşekkür ederim.
Sıcağı
İyi
sıcağına
yayınlar.
izlenimleri paylaştığın için. Kolay gelsin diyorum. Denediye gidecek olanlar da Eylül'e kadar bu sergiyi görebilirler. Bunu da buradan hatırlatmış oldum. Evet Talin, tekrar teşekkürler. Sana iyi bir hafta sonu diliyoruz.
Merci.
Evet, bu hafta da dediğim gibi radyo kursunun sonuna geldik. Bir şarkıyla kapatacağız. O şarkıya geçmeden önce bir not. Selahattin Çolak bu hafta rejide yardımcı oldu. Uzun süre bizle beraber olan Feryal Kabil, önce Feryal Kabil vardı, sonra Feryal Kabil hala Açık Radyo'da. Sonra Beren Baltaş bizle beraberdi rejide. Beren Baltaş artık yeni bir yolculuğa başladı. Ona buradan hayırlı olsun diyoruz. Artık Beren Baltaş başka bir yerde. Ona da teşekkür ediyoruz emekleri için. Selahattin Çolak bu hafta dediğim gibi rejideydi. Ona da teşekkür ediyoruz. Bir şarkıyla kapatacağız. Melu Ses, Hemşin coğrafyasından müzik yapan bir grup Melu Ses. 4 Mayıs'ta Ermenistan'da konserleri var. Onların konserlerinden önce bir ara ara çalalım şarkılarını biliyoruz. Gadulik, rengarenk hemşince demek. Gadulik albümünden bir şarkı gelecek. Melu Ses bu arada bizim ışığımız manasına geliyor hemşince de. Onlardan Melu Ses'ten Horte şarkısını dinliyoruz. Evet, bir hafta bayram arası vereceğiz haftaya. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Radyo Gostan bu hafta bu kadar. 2 hafta sonra görüşmek üzere.